Ayrım 24. Sabırsız Yürek, Stefan Zweig. Sayfa 203. Kondor tahmininde haklıydı. Uzun zamandır geleceği hissedilen fırtına patlamak üzereydi. Rüzgarla huzursuzluk içinde sallanan ağaç tepelerinin üzerinde bulutlar ağır, siyah sandıkları andırır bir şekilde patırtıyla yuvarlanarak ilerliyor, bazen çakan bir şimşek aralarını aydınlatıyordu. Zaman zaman ani ve sert bir rüzgarla hareketlenen rutubetli havada duman kokusu vardı. Şehir caddeler dönüş yolunda hızla yürürken bana biraz öncenin ay ışığındaki durgun boğucu havasından çok farklı bir görünüyordu. Tabelalar aniden bir kabustan uyanmışçasına sallanıyor, tangırdıyor, açık kapılar huzursuzluk içinde çarpıyor, bacalar uğulduyordu. Zaman zaman bazı evlerde meraklı bir ışık beliriyor, pencerenin önünde beyaz gecelikli birinin endişeyle gelen fırtınaya karşı pencereleri, panjurları kapattığı görülüyordu. Yoldan geçen geç kalmış birkaç kişi sanki arkalarından kovalayan varmışçasına köşeleri dönüp kayboluyordu. Onların dışında aslında geceleri bile kısmen hareketli olan şehir meydanı tamamen ıssızdı. Belediye binasının üzerindeki ışıklı saat, beyaz yüzüyle anlamsızca bu boşluğa bakıyordu. Önemli olan benim kondorun uyarısını dinlediğim için fırtına kopmadan geri dönebilecek olmamdı. Yalnızca iki köşe daha dönecek, parkın içinden doğruca kışlaya ulaşacaktım. Böylece odamda son birkaç saatte öğrendiğim ve yaşadığım şaşırtıcı olayları düşünmek ve bir sonuca ulaşmak olanağı bulabilecektim. Kışlanın önündeki küçük ön bahçe tamamen karanlık ve ıssızdı. Hava iyice basıktı. Zaman zaman çıkan fırtına yapraklarının hışırtısını arttırıyor, sonra birden bu huzursuz gürültünün yerine daha da tedirgin edici bir sessizlik çöküyordu. Giderek hızımı arttırıyor, adımlarımı sıklaştırıyordum. Tam kışla kapısına yaklaştığım anda ağaçların arkasından çıkan bir karaltı dikkatimi çekti. Biraz ürktüysem de yavaşlamadım bile. Burada karanlıkta askerlerin geçmesini bekleyen fahişelerden biri olduğunu düşünüyordum. Ancak arkamdan sinsice yaklaşan adımları hissedince sinirlenip hışımla geleni azarlamak üzere arkama döndüm. Ancak tam o anda karanlığı yarıp bahçeyi kısmen aydınlatan şimşeğin ışığında arkamdan nefes nefese koşan ihtiyar adamın kel kafasını, altın çerçeveli gözlüğünü fark edince dehşet içinde kaldım. Bu oydu. Kekes Falva. İlk anda gözlerime inanamadım. Kekes Falva hem de bizim kışlanın bahçesinde. Bu olacak şey değildi. Daha 3 saat önce Kondor'la birlikte onu evinde yorgun ve hasta bir halde bırakmıştık. Hayal mi görüyordum yoksa yaşlı adam aklını mı kaçırmıştı? Ateşi çok yükselmiş, paltosunu şapkasını bile giymeden bilinçsiz bir halde yollara mı düşmüştü? Ancak yanılmıyordum, bu oydu. 100.000 kişi arasında da olsa bu eğik omuzlarından, ezik ve korkulu yaklaşma tarzından onu hemen tanırdım. ''Tanrı aşkına, bu siz misiniz Herr von Kekesvalva?'' diyerek şaşkınlığımı belirttim. ''Burada ne arıyorsunuz? Yatmaya gitmemiş miydiniz?'' ''Yo, hayır. Yani evet de uyuyamadım.'' ''Hemen eve gitmelisiniz. Fırtına neredeyse patlayacak. Arabanız burada değil mi?'' ''Evet, karşıda. Kışlanın önünde beni bekliyor.'' Çok iyi. Yalnız acele etmelisiniz. Arabayı hızlı sürerse fırtınadan önce sizi eve ulaştırmayı başarabilir. Haydi gelin, sizi arabanıza kadar geçireyim Herr von Kekesvalva. Tereddüt ettiğini görünce kolundan hafifçe çekerek arabasına götürmek istedim. Ancak yaşlı adam hışımla kolunu kurtardı. Hemen, hemen birazdan gideceğim Teğmen. Asıl siz bana önce onun ne dediğini anlatın. Kimin? Sorum da, şaşırmam da son derece samimiydi. Bu arada rüzgar giderek hızını arttırıyor, ağaçlar köklerinden kopacak gibi sallanıyor, uğulduyorlardı. Sağanak her an başlayabilirdi. Böyle bir ortamda ihtiyar, fırtınanın farkında bile olamayacak kadar şaşkınlık içindeki bu adamı evine göndermekten başka bir şey düşünmemem son derece doğaldı. Ancak o kırgın ve endişeli bir ses tonuyla mırıldandı. Kimin olacak? Doktor Kondor'un elbette. Giderken ona eşlik ettiniz ya. O anda anladım. Karanlıktaki bu karşılaşma rastlantı eseri değildi. Sabırsız Kekesvalva burada bir an önce kesin bir bilgi edinebilmek için tam kışla kapısının önünde bekliyordu. Beni gözden kaçırması imkansızdı burada. Şehirde genellikle hizmetçilerin sevgilileriyle buluşma yeri olarak kullandıkları bu küçük ve ücra parkında 2 ya da 3 saattir dayanılmaz bir huzursuzluk ve merak içinde bir aşağı bir yukarı dolanıp durmuştu. Büyük olasılıkla kondoru en kısa yoldan istasyona kadar götürüp kışlaya döneceğimi sanmıştı. Bense onun bu sabırsız bekleyişinden tamamen habersiz bir halde 2 ya da 3 saat boyunca kondorla meyhanede oturmuştum. Bu arada yaşlı ve hasta adam bir zamanlar borçlularını beklediği gibi sabırla bıkıp usanmadan yolumu beklemişti. Onun bu saplantılı ısrarcılığında beni hem kızdıran hem de duygulandıran bir şeyler vardı. Her şey yolunda dedim, onu biraz olsun sakinleştirmek amacıyla. Her şey iyiye gidecek, bundan emin olun. Yarın öğleden sonra size ayrıntıları anlatırım. Size öğrendiğim her şeyi kelimesi kelimesine anlatacağıma inanabilirsiniz. Ama şimdi hemen arabanıza gitmelisiniz. Gördüğünüz gibi hiç zamanımız yok. Fırtına patlamak üzere. Peki gidiyorum diyen yaşlı adam koluma girerek isteksizce ilerlemeye başladı. Böyle en az 10 ya da 20 adım ilerledik. Birden kolumun ağırlaştığını hissettim. Bir dakika diye kekeledi. Bir dakika, banka oturalım. Daha fazla dayanamayacağım. Gerçekten de yaşlı adam sarhoş biri gibi iki yana yalpalıyor, ayakta durmakta zorlanıyordu. Fırtınanın böylesine yaklaştığı bir anda, karanlığın ortasında onu banka götürünceye kadar epey zorluk çektim. Kekesfalva nefes nefese banka çöktü. Belli ki beklemek onu perişan etmişti. Yaşlı yorgun bacakları üzerinde 3 saattir yolumu gözledikten sonra tam beni bulduğu sırada boşalan gerginliğin etkisiyle adım bile atamayacak duruma gelmiş olması hiç de şaşılacak bir şey değildi. Öğlenleri işçilerin yanlarında getirdikleri yemeklerini yedikleri, öğleden sonraları hamile kadınlar ve düşkünler yurdundaki ihtiyarların dinlendikleri, akşamları ise hizmetçi kızların asker tavladıkları bu fakirlere özgü park bankında yaşlı bir adam, şehrin en zengin adamı yorgun ve bitkin bir halde yığılmış, bekliyor, bekliyordu. Neyi beklediğini çok iyi biliyordum. Bu inatçı, ısrarcı ihtiyarı rahatlatmadığım takdirde hiçbir gücün onun bu banktan ayrılmasını sağlayamayacağını anlıyordum. Şu anda kışlanın bu kadar yakınında arkadaşlarımdan biri tarafından böyle samimi bir durumda görülmem ne kadar kötü olurdu. Önce onu sakinleştirmeliydim. Sonra yine o acıma duygusuna kapıldım. Beni her keresinde güçsüz bırakan, irademi elimden alan o sıcaklığı yine hissettim. Bu arada rüzgar ıslık çalıyor, uğulduyor ve giderek şiddetini arttırıyordu. Ancak yaşlı adam hiçbir şeyin farkında bile değildi. O anda onun için ne havanın, ne bulutların, ne de yağmurun bir anlamı vardı. Varsa yoksa kızı ve onun sağlığıydı. Merak ve zayıflıktan yıkılmak üzere olan bu yaşlı, hasta adama, kondorun bu konuda kesin hiçbir fikri olmadığı gibi katı bir gerçeği nasıl açıklayabilirdim? Oysa o, tutunacak bir şey arıyordu. Aynen düşerken koluma yapıştığı gibi. Sonuçta kondora zorlukla da olsa söyletebildiğim birkaç ufak teselli edici noktayı anlatmaya karar verdim. Ona kondorun Fransa'da Profesör Vienno adında bir doktorun başarıya ulaşan bir tedavi yöntemi geliştirdiğini duyduğunu söyledim. O anda karanlıkta hemen yanı başımda bir kıpırdanma, bir hışırtı hissettim. İhtiyar adamın yığılıp kalmış olan vücudu hafifçe hareketlenerek sanki beni ısıtmak istermişçesine iyice yanıma sokuldu. Aslında o anda daha fazla konuşmamalıydım. Ama acıma duyguma engel olamıyordum. Böylece epey ileri gidip haddimi çok aşan açıklamalarda bulundum. Onu cesaretlendirmek isteği içinde bu tedavi yöntemi sayesinde 3-4 ay içinde mucize sayılacak iyileşmeler sağlandığını ve bu yöntemin Edit'te de büyük olasılıkla başarılı olacağını söyledim. Anlattıklarımın olumlu etkisini gördükçe abartma isteğim de şaşılacak şekilde artıyordu. Buna inanıyor musunuz? Ya da gerçekten bunu da söyledi mi? O mu söyledi? Sorularını sabırsızlığımın ve zayıflığımın baskısıyla samimiyetle onaylıyor. Ben bu soruları onayladıkça yaşlı adamın yanımda vücuduma yaptığı baskı azalıyordu. Sözcüklerimle kendine güveninin arttığını hissediyor ve o anda yaşamımda ilk ve son kez her türlü yaratıcılığı içinde barındıran o coşku dolu haz duygusunun biraz olsun farkına varıyordum. Kekesfalva ile parkın o yoksul bankında oturduğumuz dakikalarda neler müjdelediğimi ve vaat ettiğimi tam olarak bilemediğim gibi bilmek de istemiyorum. Nasıl benim sözcüklerim onun duyma isteğini kamçılıyorsa, ondaki dinleme arzusu da benim giderek daha fazla anlatma ve daha fazla şey vaat etme isteğimi arttırıyordu. İkimiz de etrafımızda çakan şimşekleri fark etmiyorduk bile. Giderek artan gök gürültüsünün kulakları sağır eden gürültüsünü ise duymuyorduk. İyice birbirimize sokulmuş bir halde konuşuyor, konuşuyorduk. Ona yeniden içtenlikle, iyileşecek, çok yakında iyileşecek, kesinlikle iyileşip yürüyecek diyor, yaşlı adamın ah Tanrım, şükürler olsun sana Tanrım diyen sevinç ve umut dolu inlemelerini duymaktan olağanüstü bir rahatlık duyuyordum. O anda fırtınanın başladığını belirten şiddetli rüzgarı hissetmeseydik, orada daha ne kadar o şekilde yan yana otururduk hiç bilemiyorum. Bir anda ağaçlar yerlerinden çıkarcasına eğilip çatırdayarak sallanmaya başladı. Kestane ağaçlarının yapraklarla dolu dalları bir aşağı bir yukarı sallanıyor, devasa bir toz bulutu daireler çizerek etrafımızı kaplıyordu. Artık hemen eve dönmenin zamanı geldi diyerek ayağa kalktım ve yaşlı adamın da kalkmasına yardım ettim. Bu defa karşı koymaya bile yeltenmedi. Artık yalpalamıyordu da. Sözlerim onu güçlendirmiş, sağlığına kavuşturmuştu. Yanımda telaş ve hızla arabasına doğru ilerledi. Şoför arabaya binmesine yardım etti. Şimdi daha rahattım. Yaşlı adamı sakinleştirmiş, teselli etmeyi başarmıştım. Rahat ve mutlu bir gece geçirip derin ve sakin bir uyku çekebilecekti nihayet bu yaşlı üzgün adam. Ancak üşümemesi için battaniyeyi dizlerinin üzerine örtmek istediğim anda korkunç bir şey oldu. Bir anda bileklerimden yakalayarak karşı koymama fırsat vermeden büyük bir kuvvetle ellerimi kendine çekip dudağına götürdü ve bir sağ, bir sol, bir sağ, bir sol olmak üzere ellerimi defalarca öptü. "Yarına kadar hoşça kalın." diye mırıldanmasının ardından araba büyük bir hızla soğuk ve şiddetli rüzgara kapılmışçasına uzaklaştı. Donmuş kalmıştım. İlk yağmur damlaları şapkamın üzerinde trompet çalıyor, rüzgar etrafımda çılgıncasına uğulduyor, dönüyordu. Kışlaya kadar olan 40-50 metrelik yolu yoğun bir sağanak yağış altında koşmak zorunda kaldım. Soluk soluğa kışlanın kapısına ulaştığımda çakan bir şimşekle ortalık gündüz olmuşçasına aydınlandı. Hemen ardından da gökyüzü yarılmışçasına müthiş bir gümbürtü duyuldu. Çok yakınlarda bir yere yıldırım düşmüş olmalıydı. Bastığım yerde bir hareketlenme olmuş, pencerelerdeki camlar titremişti. Çakan şimşeğin parıltısından gözlerim neredeyse körleşmiş olmasına rağmen ne yıldırım ne de fırtına beni birkaç dakika önce yaşlı adamın minnettarlıkla ellerimi öptüğü andaki kadar dehşete düşüremiyordu. Şiddetli duygusal çalkantıların ardından insanın uykusu da derin ve deliksiz oluyordu. Şiddetli fırtınanın yarattığı ürperti ve ondan daha az olmayan akşamki konuşmaların gerginliğiyle ne kadar sersemlemiş olduğumu ancak ertesi sabah uyanınca anladım. Kendimi uykunun derinliklerinden yavaşça kurtarıp her zamanki odama tanımak istermişçesine yabancılayarak baktım ve buraya ne zaman ve nasıl geldiğimi ve bu derin uykuya nasıl daldığımı anımsamaya çalıştım. Ancak tüm bunları uzun boylu düşünme fırsatı bulamadım. Başka bir bilinç, kişisel olan her şeyin önüne geçen askeri görev bilinci o sabah çok özel bir talim olduğunu anımsamamı sağladı. Aşağıdan bunun ilk işaretleri geliyor, atların nal sesleri duyuluyordu. Emir erimin telaşlı halinden hareket etme zamanının geldiği anlaşılıyordu. Bir anda yataktan fırlayıp hazır bekleyen üniformamı üzerime geçirdim ve bir sigara yakıp yıldırım hızıyla merdivenlerden aşağıya avluya koştum. Bir an sonra hazır bekleyen süvari birliği yola koyulmuştu bile. Atlı bir birliğin arasındayken bireysel olarak varlık göstermeniz olanaksızdır. Yüzlerce atın nal sesleri arasında ne düzgün bir şey düşünebilir ne de hayal kurabilirsiniz. Ben de pırıl pırıl bir yaz gününde büyük bir coşkuyla koşan atların arasında geceki yağmurun tek bir bulut parçacığı ve sis bile bırakmadığı masmavi gökyüzünden ve göz alabildiğine uzaklardaki ufuk çizgisine dek uzanıp giden doyulmaz manzaradan başka hiçbir şeyle ilgilenmiyordum. Çok uzaklardaki her ev, her ağaç, her tarla o kadar yakın ve net görünüyordu ki elinizi uzatsanız tutabileceğiniz hissine kapılıyordunuz. Pencerelerdeki çiçekler, damlardaki bacalardan çıkan en ufak bir duman bile böylesine berrak ve güçlü renkler sayesinde daha da belirginleşmişti. Her hafta aynı yere doğru giderken, aynı tempoyla geçtiğimiz o sıkıcı yol bile çok farklıydı. Daha yeşil, daha zengin görünüyordu. Bir gece içinde doğa göğermişti sanki. Eğerimin üstünde mutluluk ve huzur dolu olarak oturuyordum. Son günlerde, hatta haftalarda sinirlerimi bozan, karanlık düşünceler, endişeler ve sorunlar hep birlikte kaybolup gitmişti. Görevimi hiç o güneşli yaz sabahında olduğu kadar iyi ve mutlu yaptığımı anımsamıyorum. Her şey çok kolay ve rahat gerçekleşiyor. Her şeyden, gökyüzünden, çayırlardan, bacağımın her hareketinden komut alan, itaatkâr, sevgili atımdan ve hatta emir veren kendi sesimden bile mutluluk duyuyordum. Ancak mutluluk duygusunun da tüm uyarıcılar gibi uyuşturucu bir yanı vardır. Anı derinlemesine yaşamak genellikle geçmişi bir an içinde olsa unutturur. Aynı şekilde ben de günlük koşudan sonra her zamanki gibi şatoya doğru yola koyulduğumda akşamki karşılaşmayı tamamen kafamın derinliklerine itmiş, yalnızca söylediklerimden kaynaklanan içimdeki huzuru ve başkalarının da mutlu olduğunu düşünüyordum. Bu hep böyledir. Eğer siz mutluysanız, çevrenizdeki insanların da mutlu olduklarını düşünmek istersiniz. 24. ayrımın sonu. Sayfa 211.